TR Edirne ekranlarına hoş geldiniz. Doktor Yüksel Nizamoğlu ile tarih sohbetlerinde yine bu hafta beraberiz. Bu haftaki konumuz sansür, özellikle Osmanlı dönemindeki sansüre değineceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sansür demişken yani Osmanlı'nın son dönemi dediğimizde aslında bu sansür edilecek şeylerin sayısı bir hayli az. Yani gazeteler yeni çıkıyor, işte bir matbuat gelişiyor yavaş yavaş. Hani bunun öncesinde sansürlenebilecek şeyler neler var bilmiyorum. Hani el yazması kitaplar olabilir vesaire ama onlar zaten ulema sınıfının hikayeleri. O yüzden biraz gazetenin çıkışıyla birlikte sansüre bakacağız ama öncesinde varsa yine de hatırlatalım izleyicilerimize. Belki meraklıları çıkar. Bildiğiniz aklınızda kalan. Ondan sonra ilk gazeteyle birlikte ilk sansür nasıl başlamış onunla devam edelim isterseniz.
Evet. Tabii gazeteye kadar hani sansür dediğimiz olay dediğiniz gibi daha çok kitaplarla alakalı ama bildiğimiz manada bir kavram olarak değil tabii. Yani daha çok hani devletin genel prensipleriyle bağdaşmayan veya dini gerekçelerle kitap yazarları hakkında kararlar verilmesi şeklinde oluyor. Ama asıl itibariyle sansür kavramı direkt matbuatla alakalı. Yani matbuat deyince de yani işte yazılı efendim süreli yayınlar, gazeteler, dergiler ve tabii ki kitaplar. Yani sansür asıl itibariyle bunları ifade ediyor. Şuradan isterseniz başlayalım. Tabii dün akşam sevindirici bir gelişme oldu. Mümtazer Türkan'a, Profesör Doktor Mümtazer Türkan'a daha önce yayınlarımızda konu da etmiştik. Tahliye oldu. Yani güzel bir gelişme. Öncelikle kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İkinci kısmı da tabii şu. Hani sansür nedir? Sansür nasıl yapılır? Sansür sadece kelimeleri sansürlemekle, kitapları efendim yasaklamakla veya gazete kapatmakla olmuyor. Sansürün çeşitli yöntemleri var. Bu yöntemlerden bir tanesi de gazetecileri işte tutuklama. Yani işte efendim AYM kararına rağmen işte tahliye etmeme veya kamuoyunda birilerinin keyfinden dolayı işte uzun süre kamuoyunun tepkisinden dolayı hapiste kalma Ahmet Altan örneğinde olduğu gibi. Yani çok çeşitli şekillerde sansür olabiliyor. Ama hani bizim bugün üzerinde durmak istediğimiz sansür elbette gazeteyle başlayan sansürden bahsedeceğiz. Yine daha başlarken şundan bahsetmek isterim. İlk Risale-i Nur eserlerini tanıdığımda İzmir'de işte herhalde 17-18 yaşında falandım. Yıl 84-85 olabilir veya 83 yılı. Kitaplar kapaklar farklıydı. Yani kitabın üstünde mesela Ahmet Hamdi Akseki işte neydi? İslam dini mi? Yani böyle bir diyelim isim yazıyor. Ama içini açıyorsun içinde risale var. Diyelim sözler çıkıyor. Veya yani mektubat çıkıyor. Şimdi bu da bir taraftan şunu gösteriyor. Hatta günümüze de bağdaştıracak olursak hani Türkiye şu anda sansürün çok yoğun uygulandığı ülkelerden birisi. Hani bugün bir Amerika'dan bir açıklama vardı. İşte Türkiye'yi Kuzey Kore'nin yanında gösteriyor. O kadar kötü bir durumda. Ama insanlar bir mecra buluyor. Mesela bugün herhalde en önemli mecra sosyal medya olarak gözüküyor. Dolayısıyla o dönemde de ne yapmışlar? Kapaklarını değiştirip, kapakları farklı geçirip çünkü suç olarak görülüyor. İşte kitapları el konuyor. Engellemek için böyle bir çözüm bulunmuş. Biz gazeteye dönelim. Tabi gazete biliyorsunuz 18. yüzyılın bir ürünü daha çok işte yaygınlaşıyor ve Osmanlı ülkesine gelmesi de 19. yüzyılda gerçekleşiyor. Gerçi 18. sonlarında İzmir'deki Fransız konsolosluğunun bir gazete çıkardığından bahsediliyor. Yani Fransızca bir gazete yayınladığından bahsediliyor. Daha sonra Türkçe ilk gazeteyi Mehmet Ali Paşa çıkarıyor. Yani 2. Mahmud'un bizim bildiğimiz takvim vekaiden önce Mısır valisi, hani kendi serbest hareket eden diyelim bağımsız olma yolunda ilerleyen Mehmet Ali Paşa, Mısır'da Vakayı Mısriye adıyla bir gazete çıkarıyor. Hatta daha sonra 2. Mahmut'la mücadele sırasında Girit'e de hakim olacaktı bir süreliğine ve orada da Vakayı Giridiye diye bir gazete çıkarıyor. Şimdi bu aslında sonraki gelişmelerin de habercisi ve Mehmet Ali Paşa bizzat gazeteyle ilgileniyor. İkinci Mahmut 1801'e geldiğinde muhtemelen bunun da etkisiyle, o Mısır örneğinin de etkisiyle Takvim Vekayı yayınlamaya başlıyor. Takvim Vekayı Osmanlı Devleti'nin ilk gazetesi. Resmi olarak yayınlanan bir gazete. Burada şöyle bir açıklama da yapayım. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi olmuştur. Yani bugün nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi gazete adıyla bir gazetesi varsa, takvim ve kayı da kanunların, efendim yönetmeliklerin, neyse nizamnamelerin yayınlandığı bir gazeteye dönüşmüştür. Ama başlangıçta normal haberlerin yer aldığı, işte ne diyelim, faydalı bilgilerin yer aldığı, bu mesela şu anda ekranda gördüğümüz bir resmi gazetedir. Yani kanunların, efendim nizamnamelerin yer aldığı bir resmi gazete hüviyetindeki takvim ve kayıdır. Ve takvim ve kayı şöyle bir şeyle, bakın yani sansür mesela, nasıl sansür olabilir? İkinci Mahmut bizzat denetliyor. Yani kendi kontrolünden geçiyor. Şöyle bir şey var, gazetelerin tabii bütün dünya açısından baktığımızda öyle bir katkısı olmuştur. Anlaşılır bir dille yazılmasını istiyor. Hani Osmanlı'nın 19. yüzyılda tabii ağdalı bir dil var mesela, 17-18 yıllar gittikçe ağırlaşan Arapça, Farsça'nın daha baskın olduğu bir Türkçe kullanılıyor. Ama II. Mahmut mesela bunu tercih etmiyor. Çünkü derdi halka ulaşmak. Yani halkı bilgilendirmek ve bu yönden de o şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Ve tabii daha sonra Ceyde-i Havadis, biliyorsun, yarı resmi bir gazete, İngiliz Churchill tarafından çıkarıldı. Ardından 1860 yılına gelindiğinde Şinasi Efendi Tercümanı Ahval'i yayınladı. Şinasi daha sonra da yine bir başka gazete çıkaracak. Bu şekilde daha bakın matbuat hayatının başında işte sansür konusu gündeme geliyor. Ve nizamnameler, 1864 nizamnamesi adıyla meşhur bir nizamname vardır. Yani ilk örnek olarak o gösterilir. Ve burada tabii temel prensipler belirlenmeye başlanıyor. Şimdi temel prensip olarak işte devletin diyelim kamu düzeni, efendim, ve genelde orada şöyle bir şey deniyor. Yani niye efendim sansür yapılabilir, gazeteler kapatılabilir? İşte yanlış bilgi vermek, efendim yanıltıcı bilgiler vermek şeklinde bir gerekçe ortaya konuyor. Tabi bunun sonu yok. Kime göre yanlış, kime göre doğru? Ama bu gerekçeyle daha o dönemde gazeteler kapatılmaya başlanıyor. Ve bu öne alınmaz, hani yayıncılar açısından, gazeteciler açısından bir hal alınca meşhur Genç Osmanlılar, Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa, biliyorsunuz Avrupa'ya gittiler. Yani Osmanlı sansürü bu sefer işte Avrupa'da gazete yayınlama şekline dönüştü. Ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde, efendim Londra'da, Paris'te, Cenevre'de, hatta Mısır'da gazeteler yayınladılar. Ve kendi mesajlarını bu şekilde ulaştırmaya çalıştılar. Peki Osmanlı kendi ülkesine sansür uyguluyordu. Ama Avrupa'da gazeteler devam ediyor. Ve bakın bunun önüne geçemiyor. Çünkü o dönemde hani bugün sosyal medyanın dünyanın her yerine ulaşması gibi, o dönemde de ne var? O dönemde de yabancı postaneler var Osmanlı ülkesinde. Fransız postaneleri var, İngiliz postaneleri var. Bunlar vasıtasıyla Avrupa'da yayınlanan Türkçe yayınlar Osmanlı ülkesine ulaştırılıyor. Ve tabii bunlar genel itibarıyla işte hürriyeti savunan, hani daha önceki programlarda bahsetmiştik, İslamcılığın efendim merkez alındığı, vatan kavramının işte gelişmeye başladığı, daha henüz tamamen milliyetçilik diyemeyiz ama bir Osmanlıcılık şeklinde bir kavramın öne çıktığı, anayasanın arzu edildiği meşveletten hareketle bu rejimi savunan gazeteler, böyle bir rejimi savunan gazeteler yine de bakın yabancı postaneler vasıtasıyla Osmanlı ülkesine giriyor. Yani sansür bir yere kadar, ne kadar devlet kendine göre tedbirler alsa da, uygulamalar yapsa da, yani %100 elbette önüne geçmek mümkün değil diye ilk soruya böyle cevap vermiş olayım.
Ama biraz zaten hani devletin baskısının amaçlarından bir tanesi bugün de görüyoruz. Otosansür icat etmek. Yani insanların korkması ve kendi kendini sansürlemeye başlaması. Genelde de bu yönde eleştiriler Osmanlı'nın o ilk dönem entelektüel camiasına, hatta Ahmet Mithat Efendi gibi isimlere genelde böyle eleştiriler gelir. İşte saraya yakın olma ya da saraydan korkma kabilinden. Bununla ilgili örnekler aklınızda varsa isterseniz
Evet,
onlardan bakalım.
var tabii.
Sonra devam
Şimdi tabii hani Türk basın hayatında sansür denilince akla Abdülhamit geliyor.
edelim.
Abdülhamit önemli bir figür gerçekten. Yani sadece gazete sansürü değil, kitap sansürü bakımından da önemli bir örnek. Ama sadece Abdülhamit de değil. Mesela yine Osmanlı döneminde İttihat Terakki de aynı yolları takip etmiş. Ve 1876'da İşte ilk kanun esası, yani ilk anayasa yapılırken tabi düzenleme olarak da matbuat hayatıyla ilgili de bir ifade yer alıyor. Deniyor ki matbuat kanun dairesinde serbesttir. Yani tabii kanun dairesinde serbest olunca ne oluyor? Kanun yoluyla sınırlanabiliyor. Yani çeşitli gerekçeler ortaya atılıyor ve bu gerekçelerle de sansür farklı bir şekilde başlıyor. İşte burada otosansür dediğimiz uygulama mesela nasıl olabilir? Şunu biliyoruz. Mesela Abdülhamit dönemi tabii 33 yıl bir dönem ve başlangıçta meşrutiyetle başlayan ama sonraki gidiş aşamalarında daha çok baskıya dönüşen bir dönem ve talimat gidiyor gazetelere. Yani bunlara mesela bugün de artık yadırgamıyoruz. Hani, tabii ki yadırgıyoruz ama yani sıradan gibi geliyor. Sıradan olaylara dönüşmüş vaziyette. Yani Abdülhamit tarafından gönderilen veya onun diyelim görevliler tarafından gönderilen talimat şu. Deniyor ki efendim güzel şeyler yazacaksınız. Padişahın sağlığının iyi olduğu şeklinde haberler. Ülkede işte önemli gelişmeler, ilerlemeler olduğu şeklinde haberler. Ondan sonra mesela tabii Osmanlı toplumu bir tarım toplumu sonuç itibarıyla. Tarımda rekoltenin yüksek olduğuna dair haberler. Bunlar ilk böyle haberler olarak girilecek. Şimdi tabii ki yazarlar veya gazeteyi hazırlayanlar önce bunlara dikkat etmek zorunda. İkinci kısmında da yer verilmemesi gereken şeyler yer alıyor. Mesela o talimatta, direktifte deniyor ki mesela işte efendim Avrupa'da yapılan suikastler, ondan sonra isyan, çeşitli yerlerdeki anarşik olaylar, efendim patlamalar, şunlar bunlar, bunlara yer verilmeyecek. Hatta ilginç bir şey gördüm yine aynı şekilde. Mesela diyor ki işte memurların yolsuzluk yaptıkları, rüşvet aldıklarına dair haberler çıkmayacak gazetelerde. Şimdi tabii şöyle düşünün, böyle bir talimat gidiyor saraydan. Bunu uygulayacak olan memurlar var. Şimdi siz saraydan bu şekilde hani çok detaylı olmasa bile genel ilkelerle çıkardığınız zaman memur da burada ne yapıyor? Daha işgüzar davranıyor. Yani çok daha işgüzar tavırlar içerisine giriyor. Peki gazeteci ne yapıyor? Gazete hazırlayan ne yapıyor? O da korkudan dediğiniz gibi otosansüre başvuruyor. Ve bakın bununla ilgili François Rojon adında bir Fransız tarihçi vardır. Abdülhamit üzerine çalışmalar yapmıştır ve gerçekten de orijinal çalışmaları vardır. Yani Abdülhamit'le ilgili bir eseri de var. Ben dinleyicilerimize tavsiye ederim. Objektif bir şekilde Abdülhamit'i kaleme alan ender kişilerden biri. Çünkü Abdülhamit Türkiye'de farklı bir figüre dönüşmüş. Ya yerin dibine batırılıyor ya göklere çıkarılıyor. Yani güzel bir şekilde, objektif bir şekilde kaleme almış François Rojon. Rojon şunu tespit etmiş mesela. Diyor ki otosansür olarak gazetecilerin kullanmadığı kelimeler. İşte kitaplarda, efendim Abdülhamit dönem kitaplarında, ondan sonra gazetelerinde yer almayan, yani genel itibariyle tespit ettiği şeyler, mesela anarşi kelimesi, ihtilal kelimesi. Çünkü Abdülhamit korkuyor. Yani kendisine karşı bir isyan çıkmasından, ihtilal çıkmasından, anarşik şeyden korkuyor. İrtica kelimesi, istibdat kelimesi. Çünkü hani baskı sonuçta Abdülhamit anayasayı kaldırdı yürürlükten. Ondan sonra meclisi kapattı. Dolayısıyla tek başına bir yönetim var. Yıldızdan ülkeyi yönetiyor. İstibdat kelimesi yine bir otosansür olarak kullanılmamış. İnkıraz kelimesi. Çünkü inkıraz veya inhitat çöküşü ifade ediyor. Halbuki verilen talimat neydi? Güzel günler göreceği şeklindeydi. Hep güzel günler görüyoruz. Hani bugün mesela haberlerde çıkıyor ya işte efendim ne oldu? Benzine fiyat ayarlaması yapıldı. Yani zam yapıldı. Efendim doğalgaza şu kadar zam geldi değil de bir düzenleme yapıldı yani işte bir şey yapıldı onun gibi. Mesela parlamento kelimesi çünkü gene Jön Türkler, Genç Osmanlılar parlamento istiyorlar. Bunun kullanılmasını istemiyor. Mesela pan-Türkizm kelimesi, pan-İslamizm kelimesi. Mesela bu iki kelimede de tahmin edeceğiniz gibi Batılı devletlerden çekince var. Çünkü Batılı devletler hani Osmanlı'yı bununla itham ediyorlar. Bunun kullanılmasını istemiyor. Mesela cemiyet kelimesi bundan ürkülmüş. Cumhuriyet çünkü daha 1860'larda Ali Suavi Cumhuriyet demişti. Hafiye kelimesi, hal yani padişahın tahttan indirilmesine işaret eden hal kelimesi mesela bir otosansür kelimesi. Yine tahmin edeceğimiz gibi sansür kelimesi de yasak. Yani gazete şunu diyemiyor. Dün efendim bizim baskımızda gazetemizde şu bölümü göremediniz. Çünkü sansür uygulandı diyemiyor. Yani düşün bu da kullanılmayan şeylerden birisi. Dolayısıyla gazeteci bu şekilde ne yapıyor? Otosansüre başvuruyor. Ama Yavuz Bey, 1876 kanun esası normalde şeyi izin veriyor. Yani diyor ki matbuat kanun dairesi serbesttir. Fakat tabii daha sonra yapılan düzenlemeler ne yapıyor? Efendim sınırlamalar getiriyor. Tabii ki sansüre zemin hazırlıyor. Çünkü hangi dönem iktidar olursa olsun veya bugün hani çağdaş demokrasilerde bile, Batı dünyasında bile elbette hiçbir iktidar eleştirilmek istenmiyor. Yani Trump'ın gazetecilere tavrı buna örnek olarak gösterilebilir. Hani çok iyi ilişkiler kurulduğunu söylemek mümkün değil. Halbuki burada basını ne olarak düşünmek lazım? Seçimler yapıldı, hani demokrasiler açısından. Efendim bir parti iktidara geldi veya koalisyon hükümeti kuruldu. 4 yıl diyelim bir izin aldı halktan. Ama 4 yıl boyunca bunu kim denetleyecek? İşte denetleme mekanizması bir taraftan elbette meclis olacak, diğer taraftan da sorumlu basın olacak. Yani ama tabii sansürle, baskıyla bu yollara başvurduğunuz zaman elbette çok büyük problemler yaşanıyor.
Evet. Biraz da tabii yani padişahlar açısından arka planda çok korkunç senaryolar var. Yani Abdülhamit'in mesela korkmasının sebeplerinden bir tanesi işte kendinden önceki padişahların işte ya azledilmesi ya işte hatta amcasının intihar ettiği ya da işte öldürüldüğü gibi
Abdülaziz'in,
durumları yaşaması vesaire.
evet.
Ne yani o dönemde ihtilaller ciddi korkunç şeyler. Ama bu Cumhuriyet'e doğru da geliyor zaten. Yani işte tabii Cumhuriyet'e geçmeyeceğiz bugün ama işte Cumhuriyet'te de baktığınızda Süleyman Demirel hep der işte ben oturduğum koltukta başbakanlık koltuğunda bir önceki başbakanın nasıldığını hatırlayarak hep yaşadım
Evet.
şeklinde. Yani bu biraz da işte bir iktidardan diğerine geçişin barışçıl olamadığı bir coğrafya Türkiye maalesef. Genelde ya darbelerle olmuş ya başka şeylerle olmuş. Osmanlı'da da böyle bir gelenek olduğu için yani padişahlarla ilgili. Burada çok ciddi paranoyak zaten Abdülhamit'e paranoyak
Evet.
denmesinden bir tanesi. Öyle bir durumda bahis mevzu. Ama daha sonra işte İttihat ve Terakki gelecek. İttihat ve Terakki'nin hatta gelişini biz basın bayramı olarak da kutluyoruz aynı zamanda. İşte
Evet,
özgürleşme.
evet.
Çünkü Abdülhamit'in o basına uyguladığı sansürün kalktığı dönem olarak diyoruz ama İttihat ve Terakki de benzer yollara sapıyor. Hani bunun sebeplerine biraz isterseniz eğilelim.
Evet. Şuradan devam edeyim önce. Abdülhamit yani gazetelere sansür uyguluyor. Mesela işte 1888 nizamnamesi var. Tabii izin alma şartı getiriliyor. İşte basınla alakalı. Kapatma işte hükümet istediği zaman gazeteleri kapatabiliyor. Hatta gazetenin önceden, gazete ve kitapların önceden getirilip onaylatılması gerekiyor. Yani ancak o şekilde baskıya girebiliyor. Şimdi kitapta problem değil. Getiriyorsun kitabı. Şu bölümü çıkar diyor. Tamam. Çıkarırsınız. Ama gazete ertesi gün basılacak. Hani gazetecilik yapanlar siz biliyorsunuz. Ben tabii tam hakim değilim. Zamanla yarışıyorsunuz. Şimdi gece yarısı gidiyor. Efendim baskıya girecek normalde gazete. İzin alması gerekiyor. İşte Maarif Nezaret'in bir birim var. Fakat bakıyor işte falan habere onay vermiyor veya filan yazıya haber vermiyor. Onay vermiyor. Şimdi ne yapacak? Nizamname diyor ki orası boş kalmayacak. Ama görüyoruz ki boş kalmış. Yani çünkü yetiştiremiyor artık. O saatte oraya başka bir şey koyması mümkün değil. Yani o sansürün uygulandığı yerleri bugün biz Osmanlı gazetelerini tararken beyaz şekilde görüyoruz. Yani oraya herhangi bir şey konulmamış. İşin bir diğer tarafı Abdülhamit dönemin özelliği kitaplarla ilgili aynı problemler var. Kitapların bazılarının baskılarına müsaade edilmiyor. Bir de enteresan bir şey kitap yapma hadisesi var. Tabii ve tabii muhtemelen burada hani şöyle bir şey demek %100 doğru olmaz. Abdülhamit tek tek kitaplara bakıyordu da inceliyordu da bazısına izin veriyordu, bazısına izin vermiyordu. Muhtemelen tabii ki memurların da işgüzarlığı vardır. Yani bunun da etkisiyle mesela Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi biliyorsunuz yani gerçekten bir hazinedir, çok kıymetli bir eserdir. 4 cildi basılıyor, 4 ciltten sonra basılmasına izin verilmiyor. Sebep mesela Muzur Neşriyat. Ha, genel şablon itibarıyla kitap veya gazete yasaklarında gazetelerin kapatılması, Abdülhamit zamanında işte sınırlandırılması, tefrikaların durdurulması, kitapların efendim izin verilmemesi veya yakılması genel sebepler olarak şunu görüyoruz. İşte devletin menfaatlerine aykırılık, ondan sonra dini efendim kaidelere aykırılık. Yani bu şekilde gerekçeler ortaya konmuş. Bazen de işte ahlaki şeyler ileri sürülmüş. Ve diğer izin verilmeyen eserlere baktığımızda mesela Voltaire'ın eserleri, Jean-Jacques Rousseau'nun eserleri, Montesquieu'nun eserleri ki hani biliyorsun bunlar Fransız ihtilalinin fikir babaları. Yani tabii Abdülhamit muhtemelen veya Abdülhamit rejimi diyelim, illa Abdülhamit'in şahsıyla ifade etmek doğru olmayabilir. Abdülhamit rejim bunları kendisi için tehlike görüyor. Ve bundan dolayı da bu yayınlara müsaade etmiyor. Ama mesela şunu izah edelim. Hammer'in meşhur bir Osmanlı tarihi vardır biliyorsun. Avusturyalı bir tarihçi. Josef von Hammer Purgstall bir eser kaleme almış. 18 cilt mi ne? Yani hakikaten ciddi emek mahsulü bir eserdir. Buna mesela müsaade edilmemiş. Ve mesela tiyatro olarak Shakespeare'in Hamlet'ine müsaade edilmemiş. Yani bu bile sansüre uğramış. Yani sansürün boyutlarını görme açısından önemli bir hadise. Ve tabii acı olan kitap yakma hadisesi. Yani bununla ilgili belki bunlar hani yıllarca çeşitli kaynaklarda vardı, ifade ediliyordu ama hani doğru muydu değil mi tartışılabilir şeylerdi ama şu anda mesela arşivlerde bunları görüyoruz. Daha çok böyle hatıra eserlerde falan Çembertaş Hamamı'nda yakıldığı şeklinde ifadeler vardır. Yani bu şekilde genelde ifade edilir. Ama buna karşılık arşivden bir araştırmacının tespit ettiğine göre Unkapanı civarında bir yerde yakılıyor. Ve yakılan eserlere baktığımızda mesela Ahmet Cemal Paşa'nın işte Kısas-ı Enbiya mesela ona müsaade edilmemiş. Ondan sonra mesela Şerh-i Akaid diye bir dini mesela esere müsaade edilmemiş. Yani dini eserler de var. Ve bu şekilde çeşitli kitaplar veya çeşitli yayınlar yakılmış. Yani tabii hani günümüzde mesela şahit olduğumuz hani kitap yakma hadiseleri hani sebebi, izahı, mantıklı bir şey olmadığı gibi o dönemde de yok. Ve ilginç bir şeye daha rastladım bu çalışmayı yaparken. Hani bugün mesela Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Mushafları İnceleme Kurulu var bildiğim kadarıyla. Yani Türkiye'de bir Kur'an-ı Kerim basılacaksa mutlaka Diyanet İşleri Başkanlığı onay veriyor. Yani şu an devam ediyor bilmiyorum ama normal uygulama bu. Onun temeli de Abdülhamit zamanına dayanıyor. Abdülhamit zamanında Marif Nezareti bünyesinde iki tane kurul oluşturuluyor biz normal kitaplar için. Mesela diğeri de Mushafları Tetkik Heyeti adı altında bir kurul ve basılacak bütün Mushafları, Kur'an-ı Kerimleri inceliyor. Mesela dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Mesela Tevafuk-u Kur'an-ı Kerim diye bildiğimiz işte Hüsrev adlı Kur'an-ı Kerim'i yıllarca biliyorsun Diyanet izin vermemişti. Yani müsaade edilmemişti. O şekilde hani muhtemelen gayri resmi bir şekilde basılıyordu. Şimdi İttihatçılara gelelim. 1908 24 Temmuz'unda, 23 Temmuz'da işte İttihatçılar meşruiyeti ilan etti. 24 Temmuz'da resmi gazetede takvim ve kaide meşruiyetin ilanı yayınlandı ve matbuat bir anda hür oldu. Abdülhamit iktidarının sonunda yani 1908'de meşruiyet rejimine geçildiğinde İstanbul'da yayınlanan 4 gazete var. Yani bu sansürün boyutunu ortaya koyuyor. Yani hani geniş bir şey yok. Mesela bunun dışında vilayet gazeteleri var. Ama mesela vilayet gazeteleri, ben Manastır Vilayet Gazetesi 2 yılını incelemiştim. Resmi gazete bunlar. Yani resmi gazete derken yani valiliğin, vilayetin mektupçusunun çıkardığı, tabii orada bir heyet çalışıyordur. İşte 4 sayfalık her hafta yayınlanan bir gazete. Ama tamamen resmi söylemleri aktaran bir gazeteler. Yani normal efendim haberler veren gazeteler değil. Ama 1908 meşrutiyetiyle birlikte bir anda müthiş bir bayram havası esiyor. Zaten 24 Temmuz Türkiye'de basın bayramı olarak kutlanıyor. Artık basın hür. Yani şimdi neydi 76 Anayasası'nda? Efendim basın kanun dairesine serbesttir diyordu. Şimdi artık neye geldik? Basın hürdür, sansür edilemez. Ama gene tabii gerekçeler geliyor. Mesela ben yine 82 Anayasası'na, şu an yürürlükte olan 82 Anayasası'na baktım. Bu ifadeden sonra basın hürdür, sansür edilemez dedikten sonra açıklamalar geliyor. İşte kamu düzeni, devletin güvenliği. Başladığınız zaman bunlara hani meşhur efendim Türkiye'de tutuklama gerekçelerinden birisi 301. maddeydi değil mi? Yani işte Türklüğe hakaret. Ne demek? Bunu kim tanımlamış? Nasıl tanımlamış? Siz gene kamu düzeni, devletin güvenliği, onun yanına bir de genel ahlak mesela bir şey ifade ettiğiniz zaman gerçekten bunları hani tam somut olarak tespit etmek mümkün değil. Ve bu da peşinden tabii ki yine sansürü getiriyor.
Hocam
İttihat Terakki ne yaptı?
bir araya gireceğim. Şöyle bir sansür var. 1950'lerde bu. Aşık Veysel ile ilgili bir belgeselde Anadolu'daki ekinleri cılız gösterdiği için sansüre uğratmışlar mesela. Hani sonrasında da böyle vakalar karşımıza çıkıyor. Buyurun devam edin.
İşte sansür sadece hani falan kelimeyi yazma, falan kitabı çıkarma veya gazeteyi kapatma şeklinde de değil yani. Her şey sansür olabiliyor. Ama İttihat Terakki'nin başvurduğu yöntem, hani bir isim bulmak gerekirse, kurşunlu sansür. Yani daha farklı bir boyuta geldi hadise. Şimdi burada hani niye mesela kurşunlu sansür? Yani bir gazeteci niye öldürülür? Gazeteci niye hedef olur? Ama ne yazık ki hani Cumhuriyet dönemine de devam edecek şekilde aktarılan gazeteci cinayetleri var. Hani daha sonra ayrı bir şeyde onları konuşuruz. Şimdi gazeteciler niye hedef olur? İşte burada susturma gerekçelerine baktığımızda aslında temelde şu yatıyor. Bir iktidar, hani Abdülhamit'ten İttihat Terakki'ye geçtik. İttihat Terakki iktidarı, efendim hürriyet, eşitlik, kardeşlik dedi. Fransız ihtilalinin fikirlerini getireceğim dedi. Anayasal bir yönetim getireceğim dedi. Meşrutiyet rejimini kuracağım dedi. Fakat eleştiriye tahammül edemiyor. Yanlışlıkları söylenmesi tahammül edemiyor. Ve şöyle ifade edilir konu bu şeylerde, yayınlarda. 1908'de meşrutiyetin ilanı ile birlikte sadece İstanbul değil, bütün Osmanlı ülkesinde yüzlerce gazete, dergi çıkarılmaya başlandı. Müthiş bir basın zenginliği oluştu. Fakat uygulamaya baktığımızda kısa bir zaman sonra İttihat ve Terakki aynen Abdülhamid'in metotlarını uygulamaya başladı. Nasıl daha önceki dönemde işte gazeteler kapatılıyorsa, efendim yayınlara işte sansür konmuyorsa bunlar yapılmaya başlandı. Ve burada kırılma noktası 31 Mart olayı gibi gözüküyor. Çünkü olayı tetikleyen de sebeplerden birisi efendim yine 31 Mart olayı öncesinde bir gazeteci cinayeti. Ve ne yazık ki bu gazeteci cinayetleri daha sonra da devam etti. Ve işte o dönemde iddiaçıların biliyorsunuz Makedonya'da başarıya ulaşmalarının önemli faktörlerinden bir tanesi fedaileriydi. Yani daha sonra teşkilat-ı Mahsusa'da çalıştığı ifade edilen fedailerdi. Ve bu fedailer İstanbul'da faaliyete geçtiler. İttihat Terakki muhalif basını susturmak için bu fedailerini ne yazık ki kullandı. İşte Yakup Kemil bunlardan birisi. Çerkez Ahmet diye mesela birisi var gene. Ve işin ilginç tarafı tetikçi olmak öyle bir şey ki hani Yakup Kemil'i mesela biz birçok vakada görüyoruz. Mesela Ermeni tehcirinde de görüyoruz. Yine Çerkez Ahmet dediğimiz adamı yine efendim bir cinayetten işte Zeki Bey cinayetinden gazeteci Zeki Bey cinayetinin faali olarak yargılanıyor. Aynı kişi daha sonra Ermeni tehcirinde karşımda çıkıyor. Yani yine tehcirde işte bir takım insanları öldüren mesela yine Ermeni gazeteci Kirkor Zohrab'ın katili olarak Çerkez Ahmet karşımda çıkıyor. Ve bakın bu kişi işte yanında bir kişi daha var. Mustafa Nazım diye bir kişi. İkisi Cemal Paşa tarafından idam ediliyorlar daha sonra. Yani Ermeni tehcirinden dolayı. Ama daha önceye geldiğimizde demek ki tetikçilik yapan insanlar bunlar ve gazetecilerin üzerine gönderiliyor. Mesela cinayet sebeplerine bakıyoruz. Yani gazeteciler niye öldürülür? Hani dedik ya kurşunlu sansür dönemiyle karşı karşıyayız. Mesela işte cemiyetin aleyhinde yayın yapan Hasan Fehmi gazetesi belli bir tiraja ulaşmış ve adam objektif bir şekilde eleştirilerde buluyor, tenkitler yapıyor. İşte Mevlanzade gazetesinin sahibi Galata Köprüsü üzerinde öldürülüyor. Ve biliyorsun 30 Mart olayının önemli sebeplerinden birisi olarak bu hadise gösterildi. Çünkü hani şöyle genelde bu tür cinayetler Cumhuriyet devrinde de gördüğümüz gibi mesela bir Uğur Mumcu cinayeti değil mi? Yani faili meçhul oluyor. Yani faillerin kim olduğu belli değil ve bir şekilde bunlar kapanıp gidiyor. Mesela daha sonra öldürülen Ahmet Samim yine aynı şekilde Hukuki Beşer gazetesinde yazan Ahmet Samim ve şöyle enteresan bir şey ne yapıyor mesela Ahmet Samim? İttihat ve Terakki'nin yolsuzluklarını belgeliyor. Yani o dönemde işte Bandırma-Soma demiryolu inşaatı var. Burada bir takım yolsuzluklar yapılmış. Ahmet Sami muhtemelen belgeler gelmiş. Bunları gazetede yayınlıyor. İkinci bir şey daha var. 30 Mart olayından sonra iddiaçılar işkence yapmışlar. İşte hapishanelerde, karakollarda neyse. Ve Ahmet Sami aynı zamanda bunları yayınlıyor. Ve kendisi demek ki haber de verilmiş. Bir arkadaşına mektup yazıyor. Helalleşiyor öyle diyelim. Kendisiyle ilgili işte vasiyette bulunuyor. Yani öldürüleceğini söylüyor ve gerçekten de öldürülüyor. Şimdi ondan sonra bakıyoruz mesela Zeki Bey cinayeti var. Daha sonrasında yine bir gazeteci İttihat Terakki'nin karıştığı ve gene yolsuzluklar. Yani İttihat Terakki iktidarını bunlarla sağlama alıyor. Yani kendisi aleyhinde yayın yapılmasını engellemek için bakın bu şekilde gazetecilerin diyelim ne yapıyor? Bu şekilde ölümüne yol açıyor. Mesela Birinci Dünya Savaşı sırasında gene Silahçı Tahsin diye birisi var. Ki Silahçı Tahsin Selanik'te işte gazete çıkarmış. Daha sonra işte İstanbul'a gelmiş ama muhalefet yapmış daha sonra İttihat Terakki'ye. Ve o da aynı şekilde bir suikaste kurban gidiyor. İttihat Terakki'nin başvurduğu ikinci yöntem de sürgün yöntemi. Yani gazetecileri bir taraftan hani kurşunla susturuyor, diğer taraftan da sürgüne gönderiyor. Yani o dönemde işte mesela Refik Halit gibi insanlar, Ali Kemal gibi kişiler İttihat Terakki tarafından aynı zamanda sürgünle cezalandırıldılar. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ise bu şeyle bitirelim. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ise tabii olan şartlardan kaynaklanan ağır bir sansür var. Mesela Sarıkamış'ta Osmanlı ordusunun bozguna uğradığının haberi çok sonra çıkıyor. Ve ilk önce Alman matbuatı yazıyor. Alman matbuatında haber çıktıktan sonra İstanbul'a yansıyor. Yani tabii sansür bu şekilde ne yapmış? Ciddi şekilde basını etkilemiş. Ve tabii son cümle olarak da şunu söylemek isterim. Daha sonra Cumhuriyet'in mirası, Cumhuriyet neyle başladı? Tabii acı bir hadise. Daha önce de konuşmuştuk Ali Kemal cinayeti. Yani detayını istersen şimdi burada girmeyelim ama tabii o da Ali Kemal'in İzmit'te linç ettirilmesi, Nurettin Paşa marifetiyle böyle bir olayın yaşanması aslında yeni rejimin de basına karşı nasıl bir tavır belirleyeceğinin de bir göstergesi gibiydi. Ve Cumhuriyet dönemi boyunca işte efendim irtica diye veya sol yayınlara karşı da yine aynı şeyler var. Mesela hani birkaç şeyle özetleyeyim. Mesela muhalif basının kapatılması, izin verilmemesi, yasaklarla işte susturulması ve tabii ki kendilerine yandaş bir basın oluşturulması. Mesela hani bugün de gördüğümüz mesela gazeteci milletvekilleri. Yani Atatürk'ün yöntemi de bu. Atatürk de mesela ne yapıyor? İşte bakıyorsun CHP'den milletvekili olmuş. Hem Yunus Nadi Bey, Cumhuriyet'in kurucusu, hem Milliyet'ten aynı şekilde yani kurucular Ali Naci Karacan, işte sonra Mahmut Soydan Bey, bunlar aynı zamanda mecliste milletvekili olarak görev almışlar. Şimdi mecliste görev olan birisinin, milletvekilliği yapan birisinin aleyhte bir şey yazması, iktidarı eleştirmesi elbette mümkün değil.
Bu savaş dönemlerinden bahsettiniz. Yani daha öncesi de var. Mesela Rusların 1877'de İstanbul'a kadar gelmesi gazetelere yansıtılmıyor işte. Ama daha sonra fotoğraflar çıktı mesela Rus arşivlerinden. Bununla alakalı. Halkın bundan tabii haberi olmuyor. Ya da işte Balkan Savaşları'nda da yanılmıyorsam İttihat ve Terakki oradaki mağlubiyetleri göstermiyor. Bir şekilde yayınlanmasına izin vermiyor vesaire. Tabii savaş dönemleri bir anlamda olağanüstü hal, olağanüstü durumlar denebilir ama genel algı herhalde ahalinin durumun gidişatından haberinin olmaması ve bir ne bileyim hani mesela İttihat ve Terakki neyden korkuyordu? Hani o da yine ihtilalden mi korkuyordu ya da farklı şeylerden mi korkuyordu
İttihat
artık?
Terakki
Bırak seçim
Hürriyet ve
bahis
İtilaf
mevzu.
Fırkası'ndan korkuyor. Tabii muhaliflerden korkuyor. Bir de İttihat Terakki'de şöyle bir şey tespit ettim ben. Tabii hani sadece ben değil birçok tarihçi tespit etmiştir. 30 Mart olayıyla ayrı bir sendroma giriyorlar. Yani her rejimin diyelim kendine ait şeyleri var. Mesela nasıl tek parti döneminde, Atatürk devrinde diyelim Şeyh Said İsyanı, Menemen olayı birer kırılma noktası ise 30 Mart olayı da İttihatçılar için kırılma noktası. Ve Genel itibariyle hani şöyle bir şeyler var. Biz diyor hani 1889 İttihat Terakki'nin kuruluşu, hani yıllarca mücadele ettik. Efendim bu noktaya kadar getirdik. Ama bir anda yani kendi şeyleri bir avuç diyelim çapulcu işte şunla bunla iktidar elden gidiyor. Böyle bir korku yaşıyorlar. Ve daha sonraki süreçte de tavır ve davranışlarına baktığımızda bu çok belirgin. Yani çok sert tepki vermeleri. Mesela hani İttihat Terakki'nin hani bir Hürriyet ve İtilaf Fırkası fobisi var daha sonraki dönemde. Bir de irtica fobisi var. Ve irtica fobisi aynen Cumhuriyet'e miras kalmış. Yani mesela Cumhuriyet döneminde de en ufak bir şeyde işte rejimin tehlikede olduğu, Cumhuriyet rejiminin işte başına bir şey geleceği ve tehlike nereden geliyor? İşte irticadan geliyor. Bu söylem 31 Mart olayına dayanıyor.
Evet. Yani sansürün temeli aslında özü korku bir anlamda ve bu korku da hep yani ilginçtir her iktidarın bir bahsettiğiniz gibi kırılma noktası olmuş. Her iktidar döneminde bir olağanüstü hal bir işte ekstra bir durumlar yaşanmış. Bu da yani daha bu farklı bir konu ama işte otoritenin krizi yani otoriteyi sağlayamama bir çeşit kompleks yaşama işte halkla arasında bir iletişim ya da işte ne derseniz kuramama gibi şeyler. Biraz da tabii iktidar meselesi o işin daha farklı boyutları. Teşekkür ederiz hocam. Ekleyeceğiniz bir şey varsa alalım.
Teşekkür ederim ben de.
İzleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey varsa onu alabiliriz.
Teşekkür ederim. Bugün bu kadar yeter. Geçen hafta çok uzattık, bu hafta uzatmayalım.
Tamam. Teşekkür ederiz tekrardan. Bizi izlediğiniz için sizlere de teşekkürler. Herkese iyi günler, iyi haftalar.